Evet değerli arkadaşlar, bugün ihracat ile ilgili bir podcast serisine başlıyoruz. Ve ilk olarak bugün ihracatın nasıl yapıldığını pratik bilgilerle sizlere kısaca aktarmaya çalışacağım. Daha sonraki bölümlerde de detaylara girerek ihracatçı olmanın yollarını göstereceğiz. Evet, ihracat nasıl yapılır? Pratik bilgilerle birlikte nasıl ihracatçı oluruz? Ülkemizde son dönemde ihracata yoğun bir katılım var. İhracata neden büyük ilgi olduğunu da anlamak çok zor değil. Kuruluşlar ve bireyler her zamankinden daha fazla başarıya imza atıyor artık. Ve bu konuda Türkiye'nin bu son dönemlerdeki avantajlarını da düşünürsek ilginin haklı bir sebebe dayandığını da söyleyebiliriz. Küresel iletişim, satış, pazarlama ve lojistik süreçleri kolaylaştıkça ve maliyetler azaldıkça, ülkeler arası dış ticareti düzenleyen prosedürler kolaylaştıkça ihracata başlamak daha kolay hale geliyor. İnternette reklamı ve satışı yapılabilen sitelerin sayısının artmasıyla birlikte evinde kendi emeğiyle bir şeyler üreten bir insan bile dünyanın diğer ucundan müşteri bulabilmekte ve bir kimlik olmadan ürünlerini satabilmektedir. Bunun şu anda Türkiye'de birçok örneğini de hep birlikte görmekteyiz. İhracat, küçük girişimcilere küresel pazarda minimum maliyetle iş yapma şansı, küçük şirketler için büyüme fırsatları ve büyük şirketler için farklı coğrafyalara mal satarak ekonomik krizleri ve yerel pazardaki durgunlukları aşma şansı yaratır. Bir girişimci olarak ürünlerinizi kişi başına gayri safi yurt içi hasılası sizinkinden daha yüksek olan ülkelere ihraç edebilirsiniz. Örneğin kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası 14.300 ABD doları olan Çin'e bile ihracat yapmak, sunduğunuz ürünle ilgilenen büyük bir insan pazarına erişmenizi sağlayabilir. Dünya ekonomisi giderek küreselleşirken küçük işletmelerin de yeni sektörlerde iş yapma fırsatı var. Evet, kimler ihracat yapabilir? Şimdi burada soru şu: İhracat yapmak için bir şirkete kaydolmak gerekli değildir. Kendi özel girişiminizi kurabilir ve ardından da ihracat yapabilirsiniz. Vergi numarası olan kişiler, yani şirket sahibi olmayan herkes, ihracat da yapabilir. Doğal olarak bunu yapmadan önce vergi dairesine gitmeniz ve hesabınızı kaydetmeniz gerekir. Daha sonra bir gümrük komisyoncusuna vekaletname verebilirsiniz. Bölgede faaliyet gösteren bir ihracatçı birliğine üye olduktan sonra bir kişi veya firmanın ihracat yapmasına herhangi bir engel bulunmamaktadır. Gerçek kişiler nasıl ihracat yapar? Bir gerçek kişi yukarıda belirtilen şartları yerine getirdikten sonra yurt içinden temin ettiği ürünleri yurt dışındaki bir müşteriye satabilir. Yani ihraç edebilir. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin gümrük beyannamesini ihracatın yapılacağı gümrük idaresine ibraz etmesiyle ihracat işlemleri de tamamlanmış olur. Tüzel kişi olarak da ihracata başlamanın faydaları neler? Ona bir bakalım. Gerçek kişiler ihracat yapabilir ama bunu bir kerelik değil de bir iş olarak görürseniz şahıs şirketi kurarak ihracat yapmak daha avantajlı olacaktır. Bununla vergi iadesi alabilir ve devletin ihracatçılara sağladığı çeşitli desteklerden yararlanabilirsiniz. Öte yandan ihracat hedefi olan bir kişinin en az bir şahıs şirketi kurması ve müşterilerinin onun bir firma ile muhatap olduğunu görmesi güvenilirlik ve devamlılık açısından önemlidir. Hangi ihracatçı birliğine kayıt yaptırmalısınız? Bulunduğunuz bölgede yer alan veya ürün grubunuza uygun bir ihracatçı birliğine kayıt yaptırabilirsiniz. Örneğin İstanbul'da yerleşik bir tekstil firmasının İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği'ne kayıt olması gerekecektir. İzmir'de Ege İhracatçı Birlikleri içerisinde sektörüne uyan bir birliğe üye olabilir. Halihazırda Türkiye'de genel sekreterliğe bağlı 14 bölgesel ihracatçı birliğimiz bulunmaktadır. Sektöre baktığımızda 26 sektör olduğunu ve 60 civarında ihracatçı birliği olduğunu görüyoruz. İhracatçı birliklerine kayıt nasıl yapılır? Hangi evraklar gerekir? İlk kez ihracatçılar gümrüklere yeni bir başvuruda bulunmadan önce bölgelerindeki yetkili ihracatçı birliklerine başvurmalıdır. Aşağıda sayacağımız, bazılarını sayacağımız belgelerle birlikte başvurduğunuzda ihracatçı birliği kaydınız açılır. İmza beyannamesi, imza sürküleri, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vekaletname gibi bir takım belgelerle başvurduğunuzda ihracatçı birliklerinde üyelik başvurunuz değerlendirilir. Daha sonra gümrük müşaviriyle çalışmanız lazım. Bunu nasıl yapacaksınız? Gümrük müşaviri sizin vekaletinizle yine sizin belirleyeceğiniz bir süre zarfında gümrükte sizin adınıza beyanname açmaya, işlem yapmaya yetkili kişilerdir. İş yerinizin bulunduğu ve sevkiyatları yapacağınız şehirde yerleşik bir gümrük müşaviriyle çalışabilirsiniz. Uluslararası olarak gönderilen ürünleriniz varsa çeşitli ülkelerde ofisleri olan gümrük komisyoncularıyla çalışmak genellikle daha fazla maliyet tasarrufu sağlar. Ayrıca bulunduğunuz yerde dilinizi konuşan bir danışman da bulabilirsiniz. İhracata yönelik satış ve pazarlama çalışmalarını nasıl yapacağız peki? İhracat temel olarak başka bir ülkeye mal veya hizmet sattığınızda gerçekleşir. İhracat yapabilmek için uluslararası satış ve pazarlama çalışmalarına ihtiyaç vardır. Pazar araştırması, hedef kitlenizde hangi markaların popüler olabileceğini bulmanın bir yoludur ve sadece çevrim içi veya katalogları kontrol etmenin ötesine geçer. Ayrıca fuarlar, müşteri ziyaretleri ve farklı iletişim yöntemlerinin kullanılmasını içerir. İhracat malınızı potansiyel bir müşteriye satmayı planlıyorsanız, fiyatlandırma aşamasından başlayarak bu kılavuz tam size göre. İhraç malı teslimat depolarınıza ulaştığı andan itibaren müşterinizin ellerine ulaşana kadar olan tüm süreci kapsar. Adım adım ihracat nasıl yapılır? İhracat rehberimiz nasıl olacak? Evet, ihracata başlamak isteyen birçok firma ihracat aşamalarını sırasıyla takip ederek süreci adım adım yaşıyor. Bu podcast'te de tipik bir ihracat operasyonunda neler olduğunu, sürecin her aşamasının nasıl düzenlendiğini ve hangi sırayla yapıldığı detaylandırılacak. Gönderinin nasıl organize edildiğini, gümrük işlemlerinin ne zaman yapıldığını ve kimin tarafından yapıldığını da madde madde göreceğiz. Birinci aşama, ihracatçı ve ithalatçı arasında teklif ve müzakere aşaması. İhracatçı yani satıcı, ithalatçı yani alıcı arasında ihraç malına yönelik ilk müzakerelerin telefon veya yüz yüze görüşüyor olsanız dahi yazılı ve kayıtlı olması açısından e-mail üzerinden yürütülmesi bizce en sağlıklı yoldur. İhracatçı için teklif formu, malın ayrıntılarını ve miktarını ve ayrıca fiyatlandırmada kullanılan boyutları içermesi gereken bir belgedir. Satışınızın proforma faturasında alıcı ile bir anlaşmaya varabilirseniz, satın alma siparişini imzalayacak ve onaylayacaktır. Bu genellikle devamlı değiştirilen bir proforma göndermekten ve zaman kaybetmekten daha sağlıklı bir seçenektir. Düzenlenen proforma, faturada ihraç edilecek ürüne ait tüm açıklama ve varsa teknik detaylar daha sonra ihtilafa mal bırakmayacak şekilde belirtilmelidir. Yine her iki firmanın da son teslim tarihi, teslimat adresi, adı, adresi ve iletişim bilgileri gibi ihracatla ilgili bölümler bulunmalıdır. İki şirket arasındaki ticaretin genel kurallarını, tarafların beklentilerini ve olası uyuşmazlıkların çözümünü ve cezalandırılmasını içeren bir sözleşmenin akdedilmesi her iki şirket için de bağlayıcı olacaktır. Örneğin termini sipariş veren bir alıcının sözleşmede en son termin tarihini belirtmesi, gecikme için günlük ceza ücretini belirlemesi gerekir. Ve ihracatçı bunu kabul eder. İhracatçının üretim sürecindeki gecikmelerde ve sevkiyatı organize eden ihracatçı firma ise sevkiyatta yaşanacak gecikmelerde belirlenen cezayı ihracatçı firmanın ödemesini gerektirir. Incoterms teslim şeklinin belirlenmesi. Incoterms uluslararası ticaret işinde kullanılan bir dizi uluslararası ticari terimdir. Birçok Amerika Birleşik Devletleri eyaleti tarafından kabul edilen tek düzen ticaret kanunu, Incoterms 2000'i ABD'de yerleşik taraflarca mal satışına ilişkin sözleşmeler için isteğe bağlı şartlar olarak kabul edecek şekilde değiştirilmiştir. İncoterms, teslimat veya sevkiyatı düzenleyen genel hukuk kurallarının yerini almıştır ve dünyada da yaygın olarak kullanılmaktadır. İhracat teklif formu veya proforma'da ortak bir dil kullanılması için teslim şekillerinin yani Incoterms ve kullanılacak Incoterms'in ne olduğunun belirtilmesi şarttır. Bir firma faturasında teslimat koşulları başlıklı bir satır varsa ve bu fiyatın İstanbul Limanı'na teslim edilmesini istiyorsa Incoterms 2010 FOB İstanbul yazan başka bir satır açmalıdır. Payment Terms, ödeme şeklinin belirlenmesi. İhracat teklif formu veya proformanızda Payment Terms başlıklı bir satır açıp örneğin peşin çalışıyorsanız buraya Cash'in Advanced yazmalısınız. Diğer şekillerde çalışıyorsanız da onları da daha sonraki bölümlerde tanıtacağımız ödeme şekilleriyle belirtebilirsiniz. Banka detayları, ihracatçı firmanın ödemenin yapılmasını istediği banka hesap bilgilerinin proforma fatura üzerinde yer alması faydalı olacaktır. Fatura üzerinde bir noktada banka detayı başlıklı bir satır açılır ve bu bilgileri girmeniz gerekir. İkinci aşama, üretim, tedarik, sevkiyata hazırlık periyodu. Ürünün sevkiyata hazır hale getirildiği dönemde bu ürünün paketlenmesi, etiketlenmesi ve nakliye şirketine gönderilmesini içerir bu aşama. Paketleme, üretimin pahalı bir parçası olabilir ve çok fazla yer kaplayabilir. Örneğin bir mısır gevreği kutusu yapıyorsanız, mısır gevreğinizi koymak için bir karton kutu oluşturmanız gerekebilir. Etiketleme önemlidir çünkü müşterilere ne satın aldıklarını ve bunun için ne kadar ödeyeceklerini söyler. Etiketler ayrıca müşterilerin yiyeceklerinin ne zaman sona erdiğini ve yiyeceklerin içinde hangi bileşenlerin bulunduğunu bilmelerine yardımcı olur. Böylece yiyen insanın güvenli bir ürünü yiyip yemediği belirlenmiş olur. İhracatçı firma satacağı ürünlerin üreticisi veya tedarikçisi olabilir. Siparişe konu ürünlerin hem kendi ülkesinde hem de ihraç edilecek ülkede gümrük işlemleri ve sonraki aşamalar için gerekli kalite belgelerine veya teknik belgelere sahip olması durumunda üretim ve tedarik sürecinin sonunda bunları hazır etmelidir. Bir şirket özel ambalaj istiyorsa ihtiyaçları konusunda da net bir şekilde bildirip istediği şekilde de özel ambalajlı bir ürünün gönderilmesi gerekir. Üçüncü aşama sevkiyat çıkış gümrük işlemleri. Ürünü ihraç etmek istemeniz durumunda lütfen müşteriyi ilgili lojistik konuları hakkında bilgilendirdiğinizden de emin olun. Özellikle taşıma şekli Incoterms 2000 kapsamında fabrika teslimi veya Incoterms F grubu ise Ex-Works gönderilerinde ihracatçının ülkesindeki gümrük işlemleri alıcıya aittir. Genelde alıcı firma bu tutarları ayrıca öder. F grubu ihracatta mallar limanlara yönelik ise iç nakliyeyi düzenlemek genellikle ihracatçı firmanın sorumluluğundadır. Alıcının göndericisine bir çeki listesi sağlar ve bir konşimento veya CMR için gerekli bilgileri sağlar. CMR, karayolu ile sınır ötesi taşımacılığa ilişkin uluslararası bir anlaşmanın adıdır. Temel kural, Incoterms C kullanılarak yapılan ihracatlarda malların nakliye sorumluluğu satıcıya aittir. Incoterms D grubu ihracatlarda da alıcının ülkesindeki gümrük masrafları ve DDP ihracatları için yerel vergiler dahil tüm masraflardan ihracatçı sorumludur. Dördüncü aşama. İhracatçının hazırlaması gereken evraklar. İhracatçı firma kendi ülkesinde gümrük işlemlerini gerçekleştirmek için e-fatura, İngilizce fatura ve çeki listesi hazırlar. Çeki listesi paketlerin olduğu, kolilerin adetlerinin belirtildiği, içinde ne olduğu yazan bir listedir. Ve ardından alıcının ülkesindeki gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük müşaviri, menşe, ATR, Euro 1 gibi Avrupa Birliği tarafından istenen belgeleri gecikme olmaksızın hazırlayabilir. Konşimento, kargonun gemi veya uçakla sahipliğini ve teslimini ayrıntılandıran bir belgedir. Ve CMR, tır ile kargo için ürün sayısını ve teslimat yöntemini belirten bir belgedir. Bu belgeler nakliye firmaları ve ihracatçı firma tarafından hazırlanır. Ürün adı, gitip numarası, miktar, ağırlık ve alıcının iletişim bilgileri gibi bilgilerin sağlanması, gönderilerde sorun yaşanmaması için önemlidir. Bu verileri sevkiyat etiketleri ve faturalar gibi her türlü belgeye dahil edip nakliyeci ile paylaşmak gerekir. Belgelerin taslak formları kontrol edilmeli ve onaylanmalıdır. 5. aşama. İhracat evraklarını alıcıya gönderilmesi. Deniz yolu ile gidiyorsa gönderici tarafından ihracatçıdan gelen bilgilerle hazırlanan bir belge olan Consimento Bill of Lading olarak adlandırılır. Yüklendikten sonra gemi ayrıldığında yazdırılır. Deniz yolu sevkiyatları. Deniz sevkiyatından sonra ihracatçı firma kendi ülkesinden gelen consimento, İngilizce fatura, çeki listesi ve belgeleri uluslararası kurye şirketleri aracılığıyla alıcı firmaya gönderir. Gönderi yaparken dahil edilmesi gereken önemli belgeleri de belirleyerek hatırlatmak zorundadır. Örneğin bazı ülkelerde ATR taraması gerekirken diğerlerinde Euro 1 gerekir. Ek olarak bir alıcı bazen kaliteyi doğrulamak için çeşitli belgeler talep edebilir. Bu ürünle ilgili sertifikalar olabilir veya gözetim raporları olabilir. Karayolu sevkiyatları, karayolu taşımalarında İngilizce fatura, çeki listesi ve menşeinden oluşan belgeler grubuna karayolu yüklerinde konsümentonun karşılığı olan CMR adı verilen belge eklenir. Orijinal belgelere sürücü ve araç eşlik eder. 6. aşama, alıcının ülkesindeki gümrük ve iç nakliye işlemleri. İhracatçı firma, ihraç edilen malların alıcının deposuna teslim etmek için alıcıyla anlaşmışsa, örneğin teslimat yöntemi SIP veya DAP ise, örneğin gemi ile konteyner sevkiyatı yapılıyorsa, alıcının ülkesinde konteynerların boşaltıldığı limandan alıcının adresine kadar olan iç taşıma işlemi ihracatçının sorumluluğundadır. Teslimat yöntemi DDP ise alıcının ülkesindeki gümrük vergileri ve KDV gibi yerel vergiler de satıcının sorumluluğundadır. 7. aşama, ihracat dosyasının kapatılması. Bir ihracat işleminin sevkiyat süreci tamamlandığında ihraç ürünleri alıcıya teslim edilir. İhracat bedeli tahsil edilir ve ihraç edilen ürünlerle ilgili herhangi bir şikayet yoksa ihracat işlemi kapatılmış sayılır. İlk aşamada gümrük müşaviri beyannamenin kapanmasını müteakip ihracatçıya gider makbuzlarını ve ihraç edilen ihracat dosyasına ilişkin beyannameyi gönderir. İhracatçı firma alıcı firmaya göndermeden önce consimento ve diğer orijinal belgelerin kopyalarını kendi dosyasına eklemek üzere alır. Navlun faturası, sevk irsaliyesi, antrepo, demoraj, yurt dışı vergi ödemeleri gibi sonradan oluşabilecek masrafların faturası varsa ilk masraflar tedarik edildikten sonra tamamlanan ihracatın maliyetleriyle karşılaştırılır. Son aşamada başlangıçta tahmin edilen birim maliyetler ile nihai maliyetler karşılaştırılır. İhracatçı firma consimento, İngilizce fatura, kol listesi ve menşe belgelerini deniz yolu ve diğer yollarla sevkiyatını takiben uluslararası kore ile alıcı firmalara gönderir. Evet değerli arkadaşlar, bir ihracat çalışmasının başlangıcından sonuna kadar pratik bir şekilde nasıl olduğunu özetlemeye çalıştık. Umarım sizler açısından faydalı olmuştur. Bundan sonraki podcastlerimizde daha kısa güncel bilgilerle sizlerle birlikte olmayı planlıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.